Herkese merhaba, Bilgi Ekspresi'ne hoş geldiniz. Ben Erdem. Hatırlarsanız en sonki bölümü Çankaya'da verilen çay ziyafetinde bırakmıştık. Lakin o çay partisi mevzusuna ileriki zamanlarda değineceğim. Ama sizin aklınızda bulunsun yine de, biz akışımızı bozmadan devam edelim. Tarihler 23 Nisan 1922'yi gösterdiğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci açılış yıl dönümünde Malatya Milletvekili Sıtkı Gür'ün kızı Nuriye ile Konya'da fotoğraf çektirdi Mustafa Kemal Atatürk. 23 Nisan'ın ilham kaynağı olan Nuriye İdil, yani soyadı kanunu çıktıktan sonra İdil soyadını almış. O günün hikayesini anlatmış. Onu derleyeceğim size şimdi. Fotoğrafın çekildiği gün okuldaydım. İkinci sınıftaydım. Atatürk, Konya Mevlana Türbesi'ne yakın bir yerde olan Şems isimli güzel okulumuza geldi. 1922 senesiydi. Yengem ve dayımlarım benim için şapka yaptırmışlardı. Atatürk geldiğinde o şapkayı takmıştım. Öğretmenlerim Atatürk'e götürmem için bana bir buket çiçek verdiler. Yanına gittim. Korkuyla çiçekleri takdim ettim. Bana kimin kızı olduğumu sordu. Sevinçle beni kucağına alarak, "Aferin, ilk şapka giyen sen oldun. Arkadaşlarını, çocukları, okulunu seviyor musun?" diye sordu. "Çok seviyorum paşam," dedim. Atatürk de, "O halde her sene dünyanın her yerinden çocukları davet edelim, birlikte oynayın, kaynaşın," dedi. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın oluşumunda benim Atatürk ile olan bu diyaloğumun da payı olmasının sevinç ve gururunu yaşıyorum. 28 Nisan'da Ankara'da Mehmet Emin ile birlikteydi. Mehmet Emin soyadı kanununda Yurdakul soyadını aldı. Bunu da hatırlarsınız, Mehmet Emin Yurdakul. Takriben bir ay sonra 20 Mayıs'ta ise Mustafa Kemal Atatürk, Afganistan Kralı Amanullah Han ve eşi Kraliçe Süreyya'nın şerefine verilen yemeğe katıldı. O sene Ramazan Bayramı 28 Mayıs'a denk geliyordu ve bayram dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Abdullah Azmi Efendi tarafından okunan duaya eşlik etti. Ardından meclis balkonuna çıkarak askerleri selamladı. 16 Haziran'da Adapazarı'ndaydı, denetimlerde bulundu. Bir gün sonra büyük taarruz öncesi Geyve Boğazı, Karaçam'da denetimlerde bulundu. Halit Bey'in karargahına gitti. Kocaeli Grup Komutanlığı karargahına gitti. Karargahta Halit Paşa ve gazetecilerle buluştu. O gün Mustafa Kemal'in çekildiği fotoğraf basına servis edildiğinde herkes çok şaşkın ve mutluydu. Çünkü ilk kez Mustafa Kemal'i gülerken görmüşlerdi. Bu fotoğrafı belki podcast'in kapak fotoğrafı yapabilirim. Ve orada görürsünüz. Görmezseniz de yani yapmazsam da ardına eklerim fotoğrafını. Oradan da bakabilirsiniz. Peki Mustafa Kemal'in basında ilk gülen fotoğrafı nasıl çekildi? Onu biraz anlatmak istiyorum size. İlk önce mevcut durumdan kısaca bahsetmek istiyorum. Kurtuluş Savaşı son raddeye varmak üzereydi. Düzenli ordu cephelerdeki eksikliklerin belirlenmesiyle son hazırlıklarını yapmaktaydı. En ufak bir hata koca bir bağımsızlık mücadelesinin sonunu getirme riskini taşımaktaydı ve mücadelelerin tüm neferleri bunu iliklerine kadar hissetmek halindeydi. Mustafa Kemal, düşman güçlerine indirilecek darbe için hazırlıkları yönetirken 17 Haziran 1922'de Kocaeli'ye geçti. Bu olay medyanın merceği altındaydı. Çok sayıda gazeteci bölgede Atatürk'ün teftişlerini duyurma amacıyla Geyve'de konuşlandı. Profesör Doktor Metin Özat'a 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde yayınladığı Atatürk ve Hekimler adlı kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ün cephede ilk gülümsediği fotoğrafın öyküsünü şöyle anlatıyor. 13-23 Haziran 1922 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Yunan işgal kuvvetlerine yapılacak harekata hazırlık için Kocaeli bölgesine geldi. Ziyareti sırasında beraberinde birçok gazeteci bulunuyordu. Padişahın yaptığı açıklamaları gazeteciler not alıyor, teftiş sırasında fotoğraflar çekiliyordu. Paşa'nın fotoğrafını çeken tıbbi öğrencisi Muhterem Bey, Mustafa Kemal Paşa'nın gazetelerde yayımlanan fotoğraflarının sert ifadelerle çekildiğini düşünüyordu. Oysa Mustafa Kemal Paşa güler yüzlü, neşeli bir mizaca sahipti. Gülümseyen bir fotoğrafı gazetelerde hiç yayınlanmamıştı. Mustafa Kemal Paşa Geyve'de bulunduğu sırada Karaçam bölgesinde kısa bir an teftişte ara verdi. Paşa'nın bir tarafında Kocaeli cephesi kumandanı Halit Paşa, Diğer tarafında Cevat Abbas Gürer oturuyordu. Muhterem Bey o sırada Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben "Paşam fotoğrafınızı çekmeme izin verir misiniz?" dedi. Mustafa Kemal Paşa da "Buyurun çekin" dedi. Muhterem Bey sonra "Paşam bütün fotoğraflarınızda sert ifadeyle poz veriyorsunuz. Sizden rica etsem bu fotoğrafta gülümseyebilir misiniz?" diye sordu. Paşanın beraberinde bulunanlar genç tıbbiyelilerin teklifini münasebetsiz olarak gördüler. Asabiliğiyle tanınan Halit Paşa derhal kaşlarını çattı. Bir anda buz gibi bir hava esti. Herkes Mustafa Kemal Paşa'ya bakıyor ve bu ciddi olmayan teklife nasıl yanıt vereceğini merak ediyordu. Oysa bu teklif Mustafa Kemal Paşa'nın çok hoşuna gitmişti. Paşa gülümseyerek "Çocuk doğru söylüyor. Tıbbiyeli bu gencimizin arzusunu yerine getirelim." dedi. Üstelik Muhterem Bey'in teklif ettiği bu fotoğrafta kendisinin de çıkmasını istedi ve genç tıbbiyeliği yanına çağırdı. Fotoğraf Ethem Bey tarafından çekildi. Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı sırasında cephete çektirdiği ve basında ilk defa yayınlanan gülen fotoğrafı buydu. Mustafa Kemal Paşa çekilen fotoğrafı çok beğendi. Öyle ki bu fotoğraftan imzalayarak Muhterem Bey'e de hediye etti. Atatürk cephede gülümserken poz verme teklifini Tıbbiyeli Muhterem Bey'in, yani soyadında Muhterem Gökmen oluyor, soyadı kanunu çıktıktan sonra, yanına oturması şartıyla kabul etmiş bu arada. Bunu da ekleyelim. Yani fotoğrafta Atatürk'ün sol tarafında oturan kişi, fotoğrafın gülümseyerek çekilmesini isteyen Tıbbiyeli Muhterem Bey, Muhterem Gökmen. Onu da ekleyebilirim. 2 gün sonra, yani 18 Haziran'da İzmit'e geldi ve Fransız diplomat Claude Ferrare ile buluştu. Muhtemelen yanlış telaffuz ediyorum. Mustafa Kemal o gün Claude Ferrare'ye "Biz hayat ve bağımsızlık için savaşan ve bu kanlı savaşlar karşısında bütün medeni dünyanın duygusuzca seyirci kaldığını görmekle içi kan ağlayan insanlarız" dedi. Fransız diplomat ve yazar Claude Ferrare ve Mustafa Kemal Paşa, İzmit Kasr-ı Hümayun Sarayı'nın denize bakan tarafındaki bahçede Fransız konuğunun şerefine verilen ziyafette çay içtiler, birlikte ediler yine. 19 Haziran'da Atapazarı'na geçti Paşa. Bir gün sonra 20 Haziran'da Sabiha Hanım Kız Numune Okulu'na gittiler. Gittiler diyorum tabii ki yanında elbette ki kurmayları ve arkadaşları vardı, yaverleri vardı. Bazen çoğul bazen teklik hitap edebiliyorum kusura bakmayın ya da bunu mazur görün lütfen. Devam ediyorum. Mustafa Kemal Paşa 20 Haziran 1922 gününü bazı kabuller ve istirahatle geçirmiş. Öğleden sonra saat 4 sıralarında ahşap fabrikasını ziyaret etmişti. Fabrikanın her tarafını dikkatle inceleyen Mustafa Kemal Paşa memnuniyetini ifade etmiş. İşçi ve memurlar bu ziyareti sevinçle karşılamışlardı. Tabii Mustafa Kemal Paşa geliyor. Nasıl karşılayacaksın? Keşke şimdi olsa da biz de görsek. Mustafa Kemal Paşa aynı günün akşamı saat 6'da Sabiha Hanım Kız Okulu'nu ziyaret etti. Biraz önce belirttiğim gibi. Yemek pişirme dersinin imtihanı vesilesiyle şerefine düzenlenen çay ziyafetine katıldı. Ziyafette Adapazarı'nın ileri gelenleri, Mustafa Kemal Paşa'nın eski matematik öğretmenlerinden emekli Faik Bey hazır bulundu. Güzel bir hatıra olsa gerek. O günleri bizzat yaşayan bir hanım şöyle anlatıyor. "Atatürk'ün okulumuzu ziyaret edeceğini öğrenince biz öğretmenler de pasta, çörek vesaire hazırladık. Atatürk beraberinde kaymakam ve belediye başkanının yer aldığı kalabalık kişilerle geldi. O zamanki müdüremiz Şehime Hanım ile okulu gezdiler. Daha sonra öğretmenlerle çay pasta sohbetine katıldılar. Bizlerle uzun süre konuştular. Atatürk bizimle birlikte fotoğraf çektirdi. Sanıyorum bu fotoğraf Sabiha Hanım İlkokulu'nda asılıdır." diye bilgi vermiş. Çay ziyafetinde öğrenciler manzumeler okumuşlar. Kendileri tarafından hazırlanmış pastaları ikram etmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa okulda gördüğü intizamdan fazlasıyla memnun olmuştu. Mevlüde Zaim'in kız kardeşi, o zaman okulun 6. sınıf öğrencisi Tevhide Yerlikara'da şunları anlatmakta. Bu konu, bu ziyaret hakkında. "Atatürk okulumuza geldiğinde bizler öğrenciydik. Çekilen fotoğrafta ben profilden çıkmışım. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım istasyon karşısında Hasan Cavitler'in evinde kalıyordu. Atatürk'ün çok kalabalık bir toplulukla gelişi, annesi ile sarılıp öpüşmesini bugünkü gibi hatırlıyorum. Sonra balkondan halkı selamlamasını seyrettim. Atatürk'ün döneceğini söyledikleri gün müthiş bir fırtına çıktı. İstasyonda ağaçlar devrindi. Atatürk o gün gidemedi. Böyle küçük anekdotlar aktarmak, hikayeler anlatmak, ya o günlerin tanıklarının söylediği bilgileri sizlere aktarmak hoşuma gidiyor. Hem de zenginleştiriyor diye düşünüyorum podcast'i. Sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. Bilgi Ekspresi Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Memnun olurum. Devam edelim. 13 Temmuz 1922'de Çankaya Köşkü bahçesinde Salih Bozok'un oğlu Cemil'in sünnet düğününe gitti. Yapılacak taarruz hakkında 1. ve 2. Ordu komutanlarının yanına çağırdı ve planı anlattı. Adam hem ziyaret ediyor hem çalışıyor. Belki de bu sünnet bir göz boyamaydı gibi olabilir. Bilemiyorum şu an. 21 Temmuz'da ise Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Güneyköy'de bulundu. 2 gün sonra Akşehir Karargahı'na gitti. Batı Cephesi Karargahı'na denetlemelerde bulundu. O günlerin birinde tam gün bulamadım. Büyük taarruzdan önce poligonda mavzerlere atış talimi yapmış. Onu da öğrendim. Büyük taarruz ilk yapılan SALT taarruz planında Nisan 1922 ayı olarak kararlaştırılmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın Mart 1922'de Bolvadin'de 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'yı ziyaretinden sonra Ağustos 1922 ayına kaydırıldı bu taarruz planı. Nisan'dan Ağustos'a kaydırıldı yani. Bu olayla ilgili çalışmaları 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'nın Kurmay Başkanı Kurmay Albay Sadık Atak'ın hatıralarından aktarmak istiyorum size. 1922 yılı Mart ayında bir gün Başkumandan Atatürk'ten bir tehiri mucibi idamdır kaydı olan bir telgraf geldi. Yani bu da geç gitmesine sebep olanlar idam edilir anlamına geliyormuş. Telgrafın birinci maddesinde bu emirden sadece ordu komutanları ve kurmay başkanları haberdar olacak. Kolordu komutanlarına dahi bilgi verilmeyecek deniyordu. İkinci maddesinde ise büyük taarruzun Nisan ayı içinde yapılacağı ve ona göre hazırlıkların tamamlanması emrediliyordu. Telgrafı okuyunca çok heyecanlandım. Elimden kağıdı düşürdüm. Yakup Şevki Paşa gayet sakin bir şekilde beni dinledi. Sonra bana dönerek, "Oğlum, eline kağıt kalem al," dedi. Bu telgrafa 24 sayfa cevap yazdırdı. Cevapta taarruzun Nisan ayında yapılamayacağının nedenleri anlatıldı. Ağustos ayında yapılmasının daha uygun olacağı anlatıldı. Mektup kurye ile Ankara'ya gönderildi. Aradan 4 gün geçti. O gün nöbetçi subaydım. Sabah saat 4 sıralarında bir motor sesi duydum. Hemen kapıya fırladım. 4 kişilik Ford arabadan Mustafa Kemal indi. Koştum, elini öptüm. Bizi ordu komutanı odasına götürmemi emretti. Atatürk merdivenlerden çıkarken Yakup Şevki Paşa heyecanla yatağından kalkmış, giyinmişti. Atatürk ile öpüştüler. Atatürk, "Bizi yalnız bırakın," dedi. İkisi yalnız kaldılar. Sabah 8'e doğru kahvaltı istediler. Tekrar Yakup Şevki Paşa'nın odasına çekildiler. Öğle ve akşam yemeklerini beraber yedik. Gece saat 4'e kadar tekrar tartıştılar. Saat 4'te Atatürk Bolvadin'den ayrıldı. Önde şoför ve yardımcısı, arkadan jandarma yaveri Siirtli Binbaşı Mahmut Bey ve Atatürk vardı. Atatürk Ankara'ya varınca Garp Cephesi ve Ordu Komutanlıklarına birer şifreyle 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'nın görüşünün uygun görüldüğünü ve Büyük Taarruz'un Ağustos ayında yapılacağı bildirildi. Büyük Taarruz'un tarihi 26 Ağustos 1922 olarak kararlaştırıldı. Başkomutan Büyük Taarruz kararını 6 Haziran 1922 günü verdi. Bu konuda Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile görüştü. Sonra Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa'yı Sarayköy'e götürerek Batı Cephesi Komutanı ile birlikte saldırı hazırlıklarının hızlandırılması kararlaştırıldı. Geliyor gelmekte olan. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı birçok muhalifin de katılmasıyla süresiz uzatıldı. Her şey düzeninde görünmekteydi. Mustafa Kemal Paşa 23 Temmuz 1922 sabahı ortalık aydınlanırken otomobille Ankara'dan gizlice ayrıldı ve aynı gün akşamüstü Batı Cephesi Karargahı'nın bulunduğu Akşehir'e geldi. Çok hareketli saatler yaşanacak bundan sonra. Ertesi gün Konya'ya ve 27 Temmuz'da da yine Akşehir'e döndü. Orada bir takım görüşmeler yaptı tabi. Diğer komutanlarla birlikte çok gizlilik içinde Akşehir'de taarruzun planları yapıldı. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa düşmana son darbeyi indirmeye hazırlanırken taarruzun yeri ve tarihini son derece gizli tutmaya özellikle dikkat etti. Yani herkesin bilmesi her şeyi planı her şeyi mahveder tabii. Batı cephesi komutanlarını Akşehir'de toplamak için ilginç bir bahane buldu. İşte kıvrak zeka geliyor. Futbol. Futbol orduda yaygın bir spordu. Tatil günleri alaylar, tümenler birbirleriyle kıran kırana maçlar yapıyorlardı. Cephe karargahı futbol takımı ile Kolordular Karması'nın 28 Temmuz 1922 Cuma günü Akşehir'de maç yapmaları kararlaştırıldı. Şimdi Atatürk nutukta bunu 28 Temmuz 1922 günü öğleden sonra yaptırılan bir futbol maçını görmeleri ileri sürülerek ordu komutanları ve bir takım o kolordu komutanları Akşehir'e çağrıldı. 28-29 Temmuz gecesi komutanlara genel olarak saldırı konusunda görüştüm. Sözleriyle ifade etti. Ama bu kısa bir ifadenin altında çok derin manalar, çok derin hikayeler yatıyor. Çok zeka işi, çok parlak bir fikir. Artık adını siz ne dersiniz deyin. Olay basına bildirildi. Ordu ve kolordu komutanları yakın birlikler bu güzel maçı izlemeye çağrıldılar. Cephe İstikam Birliği bir düzlüğü futbol sahası olarak hazırlamaya koyuldu. Çünkü ortada bir stat, futbol oynayacak bir zemin yok. Maç iki sıradan oluşacak ahşap tribün yer alacağı bir sahada yapıldı. Yani yapıldı diyorum da henüz yapılmadı. Orada yapılacaktı. İsmet Paşa ile görüştü Mustafa Kemal Paşa. 24 Temmuz sabahı Konya'ya gitmiş ve General Townsend ile beklenen ve ilan edilen görüşmesini yaptı. Bu görüşme nedeniyle Konya'da birkaç gün kaldı Mustafa Kemal Paşa. Bu sırada 28 Temmuz 1922 günü Akşehir'de subaylar arasında yapılacak iddialı futbol maçına seyretmeye davet olunmuştu. Yani hiç haberi yokmuş gibi. 28 Temmuz 1922 Cuma gününe kadar subaylar Akşehir'de toplanmaya başladılar. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve diğer komutanlar toplantıdan önce bir araya gelip taarruz planını bir daha gözden geçirdiler. Görüşler birleştirildi. Aşçı Hoca'nın Necati lakabıyla tanılan Necati El Çelebi'ye göre Atatürk ve komutanlar Ulu Cami'de cuma namazı kıldı. Namazdan sonra halk ile beraber istasyon yolunun yanındaki Atatürk'ün kaldığı Derviş Bey'in evinin arkasındaki arazide Garp Cephesi Karargahı'nın zabit ve gedikli çavuşları ile Akşehirli gençler maç yaptılar. Ağabeyim Kara Mustafa da oynadı. Maçı seyreden Akşehir halkı, Paşa, Yunanlara Türk askerinin harp ile pek ilgilendikleri yok. Futbol maçıyla vakit geçiriyor. Dedirtmek için bu planı yaptı, demişlerdi. Aslında böyleydi. Şeklini anlatıyor Aşçı Hoca. Maçın yapılacağı sahaya gelindiğinde tribünün birinci sırası Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Yakup Şevki Paşa, Nurettin Paşa ve Fahrettin Paşa'ya ayrılmıştı. Paşaların çoğu ilk kez bir futbol maçı izleyeceklerdi ömürlerinde. İkinci sıraya Batı Cephe Kurmay Başkanı Albay Asım Gündüz, birinci Kolordu Komutanı Albay İzzettin Bey, dördüncü Kolordu Komutanı Albay Kemalettin Sami Bey ile cephe, ordu ve kolordu üst subayları oturdular. Saha toprak, kaleler filesizdi. Sahanın iç yanı genç subaylar, havacılar, doktorlar, at subaylar, askerler, işçiler, şoförler ve bazı meraklı Akşehirli ile çevrilmeydi. Hakem ve oyuncular uzun şortluydu. Ayaklarında bot, yarım çizme ya da postal vardı. Biri kırmızı, diğeri beyaz formayla oynamışlar maçları. Kaleciler dizlerine sargı bezi sarmışlardı. Bu maç 2-2 sona gelmiş. Yani aslında bu tarihi bir maç. Maçtan ziyade amacı tarihi. Maçtan sonra büyük komutanlar akşam yemeğinden sonra cephe karargahında başkomutana ayrılmış olan büyük odada bir araya geleceklerdi. Kolordu komutanları taarruz planlarını bilmiyorlardı. İlk kez öğreneceklerdi orada. Memleketin kaderinde çok önemli bir yer ve rolü olan hayati bir toplantıyı kamufle etti bu maç. Ardından tabii asıl istenen şey komutanlara büyük taarruzun kararları açıklandı. Nutuk'ta anlatıldığı gibi şu sıralar pek gizli hareket ediyordu. Gizli bir biçimde Ankara'dan ayrıldı ama arkasında bıraktıklarına sanki oradaymış gibi hareket etmelerini tembihledi. Hatta çay partisi bile verdirdi. Kendisi sanki oradaymış gibi. Konya'ya geldi otomobille ama kimseyi bildirmedi. Hemen telgrafhaneye gitti, kontrol altına aldı. 20 Ağustos 1922 günü öğleden sonra saat 16'da Batı Cephesi karargahında bulunuyordu. 25 Ağustos'ta ise Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü ve Albay Asım Gündüz'le cephede savaş planı üzerine çalıştılar. 26 Ağustos'ta büyük taarruz başladı. Gazi 25-26 Ağustos gecesini Kocatepe'de geçirdi. Şimdi o gece Kocatepe'de bulunmuş olan Osman Çavuş'tan size birkaç bilgi aktarmak istiyorum onun ağzından. Gözlerinin içinden alevler saçıyordu. Yüzüne bakmaya korkuyorduk. En yakın dostları bile kendisine bir şeyler soramıyorlardı. Saldırı hazırlığı kesindi. Fakat saldırı ne zaman ve nerede başlayacak? Bunu bilen yoktu. Komutanlar hiç kimseye bir şey söylemiyor, herkesin ağzından aynı sözler işitiliyordu. Çok yakında zafer bizimdir. Ve bu sözün etkisine kapılarak günlerimizi iple çekiyorduk. Ama Gazi'nin Kocatepe'de geçirdiği o geceyi ömrüm oldukça unutmayacağım. O gecenin karanlıklarını projektör gibi kuvvetli bakışlarıyla yarıyor ve karanlıklardan korkmuyordu. Şimdi kim olduğunu hatırlayamıyorum. Gazi uzun boylu bir arkadaşına soruyordu. Hala Ankara'ya dönmekte ayak diretiyor musun? Evet, çok yorgunum. 5-10 gün dinlenmek istiyorum. 5-10 gün mü? Fakat bu 5-10 gün içinde her şey bitecek. O zaman dinlenirsin. 3-5 yıl süren bir davanın 5-10 günde sonuçlanması için mucize lazım. İnsanoğlu çok defa bu mucizeleri yaratabilmiştir. Sen de eğer burada kalırsan bu mucizelerden birine ve belki de sonuncusuna tanık olacaksın. Büyük taarruz sabahı, Atatürk Kocatepe'de, Taner'i ağırıyor. Sabahın sessizliğini gökleri yırtarak uçan bir top mermisi bozdu. Arkasından bütün Türk topları ateş püskürmeye başladı. Düşmanın alınamaz denen mevzileri alt üst oluyordu. Bir an içinde her taraf ateş ve duman içine kalmıştı. Her taraf yanıyordu. Manzara cidden ibretliydi. Ateş gittikçe şiddetleniyor, Türk milletinin talihi ile birlikte güneş de nazlı nazlı yükseliyordu. Atatürk pelerini altına topladı ve kayaların üstüne oturdu. Dalgınlığı kalmamıştı. Gülümsüyordu. Sabah ışıklarını okşayarak aydınlattığı altın saçlarında Türk milletin geleceği parlıyordu. Çok neşelenmişti. Şimdi kahvaltıyı getirin diye seslendi. Bir tepsinin içinde iki dilim ekmek, birkaç zeytin, bir parça beyaz peynir geldi. İşte hepsi o kadar. Bunları büyük bir iştahla yedi. Evet, yedi düvelin azametine meydan okuyan, masum bir millete yeniden hayat veren komutan Atatürk kahvaltı ediyordu. İsteseydi altın tepsiler içinde parlak ve yaldızlı salonlarda her bakımdan nelere sahip olmazdı. Hayır, o böylesini seviyor. Böyle istiyordu. Sadece Türk milletine değil, tarihlere, dünyalara örnek veriyor. Atatürk'ün fotoğrafları deyince aklınıza gelebilecek birkaç fotoğraftan biri. Etemtem, Afyon Kocatepe'de yarattığı anıt fotoğrafı nasıl çekildiğini, ülkenin kaderini belirleyen o sabahı ve ardından gelen günlerde neler yaşadığını, Fikret Otyam ile 1960 yılında yaptığı söyleşide anlatmış. Şöyle ki, o sabah Kocatepe'de bulunuyorduk. Taarruz, şafak vakti saat 5'te başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa, günler ve geceler süren yorgunluğuna rağmen ayakta, vaziyeti adım adım takip ediyor, direktifler veriyordu. Bir ara kumandanlardan ayrıldı. Tek başına kayalıklar arasında dalgın ve düşünceli dolaşmaya başladı. Zaman zaman sahra dürbünleriyle düşman cephesine bakıyordu. Bir aralık o kayalık tepenin ucuna geldi. Hafifçe eğildi. Baş parmağı dudakları arasındaydı. Hemen objektifimi çevirdim. Adeta nefes almayacak kadar bir sessizlik içine deklanşöre bastım. Resmini çektim. Saat 11'di. O gün 7 çarpı 11 boyunda 8-10 rulo film çektim. Birkaç tane 10-15 cam. Mustafa Kemal Paşa bütün gün ağzına bir lokma koymamıştı. O gece ricat yani geri çekilme başladılar. 2 Eylül'de Uşak'a girdik. Vakit yoktu. Ahır bozması bir yerde birkaç film yıkadım. Fotoğraflar birbirinden güzeldi. Hemen 4 tane yaptım. Ertesi sabah götürdüm. İçeri aldılar. Berberi tıraş ediyordu. Odada portatif bir masa, bir portatif karyola, iki iskemle vardı. Bir aralık odayı işaret etti. Abe, bu bir başkumandan odasına yakışmaz dedi. Salih odayı halılarla süsleyeceğini söyledi. Zira o gün triko pist getirilecekti. Gazi fotoğrafları aldı, baktı. Parmaklarını fotoğrafların üzerine gezdirdi ve çekti. Çok güzel dedi. 9 Eylül'dü. Kadife Kale'ye çıkmıştık. Zaman güneş batımına yakındı. Deniz pırıl pırıldı. Şehir ayaklar altındaydı. Körfez'de bazı vapurlar vardı. Dumanlıydı vapurlar. Bir rapor geldi. Süvarilerimiz İzmir'e girmişti. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Emri yerine getirilmişti. İzmir bizimdi yine. Sonra mı? Ha evet. Sonra otomobillerle şehre girdik. İlk işim bir fotoğrafçı bulmak oldu. Kocatepe'de çektiğim 8-10 rulo filmi bir Rum fotoğrafçıya verdim. Zaman geçirmek için etrafta biraz döndük, dolaştık. Sonra yeniden geldik. Fotoğrafçı geldiğimizi, içeri girdiğimizi görünce "Fotoğraflarınız bir harika." diye bağırdı. Baktım fotoğraflara, daha yaş yaştı. Doya doya baktım. Hakikaten birer harikaydı. Ta Uşak'tan İzmir'e kadar bu anı bekliyordum. Fotoğrafların kuruyup hazır olması için ertesi gün daha lazımdı. Ertesi gün gelip almak üzere karargaha, Bornova'ya döndük. Ertesi sabah otomobille indik İzmir'e. Millet yollara dökülmüştü. Bayram vardı. Biraz sonra Mustafa Kemal gelecek dedik. Görmeliydiniz o anı. İzmir yanıyordu. Ne dost ne düşman belliydi. Cayır cayır yanıyordu İzmir. Fotoğrafçı dükkanının olduğu yere güçlükle varabildik. Fakat ne görelim? Dükkan yanmıştı. Uşak'ta o ahır bozması yerde yıkayabildiğim birkaç film kalmıştı elimde. Ötekilerin hepsi fotoğrafçı dükkanıyla birlikte yandı, kül oldu. Bu fotoğrafla ilgili olarak Falih Rıfkı Atay bir 26 Ağustos yıl dönümü yazısında şöyle demiş. Fotoğraf objektifi tarihe bu kadar canlı bir eser bırakmamıştır. Biz de burada podcast'ı noktalayalım. Bir sonraki bölümde Atatürk'ün İzmir'e gelişinden yani 10 Eylül'den başlayacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.